Ayrım 19, sayfa 126. Cinsellik üzerine 2005 yılında yapılan bir araştırmada erkeklerin %76, kadınlarınsa %84'ünün devam eden ilişkilerinde cinsel olarak mutsuz olduklarından dolayı başka bir ilişkiye girdiklerini göstermektedir. Peki bir aşk ilişkisinde cinsel istek neden biter ve memnuniyetsizlik başlar? İlişkinin kendisi mi esas olarak kötü gitmektedir ve en mahrem duyarlı olan cinsellik bunun sonucunda kötüleşmektedir? Yoksa eşler artık birbirlerine cinsel olarak çekici gelmemekte midirler? Eğer öyleyse, cinselliğimiz bizden bağımsız ayrı bir yaşantısının ve gidişinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu durumda bizler cinselliğimize bağımlı esirler miyiz? Evlilik dışı aşk ilişkilerinin doğaldır ki cinsellikle doğrudan ilişkisi vardır. İlişkinin başlangıcında cinsel çekicilik o kadar güçlüdür ki hiçbir suçluluk hissedilmez. Bir danışanım, iş arkadaşıyla olan ilişkisinde cinselliği çölde su kaynağı bulup kana kana içmeye benzetmişti. Sevgilisi ona uzun zamandan sonra yeniden erkek olduğunu, yaşadığını, cinsel gücünü hissettirmişti. Oysa ahlaki değerler ve toplumsal yargıların sonucunda ortaya çıkan suçluluk duyguları yaşadıklarından vazgeçmesini ve terapiye giderek bütün bunlardan kurtulmasını talep etmektedir. Asla diye düşünür ama bir yandan da aslında değer verdiği karısının acı çekmesini ve çocuklarının da bundan zarar görmesini istememektedir. Yeni sevgilisi ve ailesinin geleceği hakkındaki sorulara verilecek bir yanıtı yoktur. Ruhsal olarak felç olmuş gibidir. Cinsellik yalnızca güzel, rahatlatıcı, boş zamanlarımızı, tatillerimizi ve gecelerimizi çok güzel geçirmemizi sağlayacak bir yaşantı değildir. Aynı zamanda modern insan için tehdit edici bir yan da içerir. Bağımsızlığını eline aldığını zanneden bireye, biyolojik gereksinimlerine ve bu gereksinimleri doyurmak için başka insanlara olan bağımlılığını anımsatır. Bu bağımsızlığı yitirme tehlikesi bireyde büyük bir kaygı uyandırır. Bunun yanında başka bir korku daha vardır. Eşini kaybetme korkusu ve hatta sevgiliyi kaybetme korkusu. Bu korkulara sık sık kendini kaybetme korkusu da eşlik eder. Hayatının kontrolünü yitirme korkusu. Her şey belirli bir rutin ve düzen içinde akıp giderken hayatımızda değiştirmek ve dikkat çekmek etmek zorunda olduğumuz onca şey. Aşık olunan bireye duyulan cinsel arzu o kadar da sorunsuzca ve özgürce yaşanamaz. Çünkü sevgililerden en az birinin sabit bir ilişkisi vardır. Bu durum, yasak bir şey yapıyor olmanın heyecan duygusu nedeniyle belirli bir süre hoşa gitse de, eninde sonunda rahatsız edici duygular, en başta suçluluk duygusu baş gösterir. Bu derin, aşkın deneyim yalnızca çok sevilen bir insanla yaşantılanabilir ama yine de şu sorulabilir. Cinsellikte aşkın bir kanıtını görebilir miyiz? Yoksa cinsellik sadece içgüdülerimizle yaşadığımız hayvani bir durum mudur? Bu sorular yüzlerce yıldır ne şairlerce ne filozoflarca yanıtlanamamış ve belki de yanıtlanması da gerekmeyen sorulardır. Evet, yeni bir aşk ilişkisi insanın kış uykusuna yatmış cinselliğini uyandırır. İnsan kendini taptaze, güçlü hisseder, yaşını unutur. Cinsellik bir anlamda ölüme karşı gelmektir. En azından canlılığını çoktan yitirmiş eski ilişkiden bir kaçış olması anlamında. Ama postmodern insan için modern cinselliğin önemli bir handikapı vardır. Cinselliğe verilen abartılı önem. Hakikaten cinsellik modern birey için ne ifade eder? Aşk ve cinsellik birbiri olmadan düşünülemeyecek şeyler midir? Aşk söz konusu olduğunda cinsellik gerçekten çok daha farklı mı yaşantılanır? Cinsellik mahremiyet midir? Cinsellik güvenlik ve aidiyet duygularıyla bağlantılı mıdır gerçekten? Bütün bu sorular, cinselliğe atfedilen bu önem, insanların omuzlarına zaman zaman kaldıramayacakları kadar ağır bir yük yükler. Cinsellik, keyif ve haz alınacak bir yaşantı olmaktan çıkıp, erkek ve kadın olarak belirli sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken toplumsal bir görev gibi yaşanır. Bir başarı ölçütü haline getirilir ve diğerlerinin yanında başka bir korku kaynağına dönüşür. Belki de bu nedenle gerçek aşk hep bir başkasıyla yaşanacak olan da sanılır. Sevgi gerçekten ne olursa olsun haklı mıdır? Boccaccio'nun bundan 700 yıl kadar önce söylediği gibi seven haklı mıdır gerçekten? Boccaccio, Decameron adlı eserinde kocası tarafından sevgilisinin kollarında yakalanmış bir kadının mahkeme önündeki savunmasını anlatır. O dönemin yasalarına göre kocasının şikayeti üzerine kadın kocasını aldattığı için yakılacaktır. Ama önce bunu itiraf etmesi gerekmektedir. Arkadaşları, yakınları reddetmesini isterler. Neredeyse yalvarırlar kadına. Ama o, evet, aşığının kollarında olduğunu itiraf eder ve ardından şunları söyler. Evet, kocam Rinaldo'nun beni geçen gece aşık olduğum ve aşkımdan dolayı defalarca kendisine koştuğum Lazzarino'nun kollarında yakaladığı doğrudur. Bunu reddetmeyeceğim. Yasaların emrettiği şeyi yapmak zorunda olduğunuzu da biliyorum. Ama nedense bu yasa yalnızca zavallı kadınları kapsıyor. Üstelik hiçbirinin bugüne kadar bu konuda fikri alınmamıştır. Bundan dolayı bu yasanın büyük bir haksızlık içerdiğini düşünüyorum. Yine de vicdanınızın sesine karşılık hayatımın aleyhine bir karar vermeden önce sizden tek bir şey diliyorum. Kocama sorun lütfen. Onun her istediği zamanda ve hiçbir zaman kendisine itiraz etmeden kendimi ona vermedim mi? Hakimin sormasına gerek kalmadan kocası karısını onaylar. Öyleyse, diye devam eder Madonna Filippa. Kocamın benden istediği ve arzuladığı her şeyi ona verdikten sonra bana kalanı ne yapmalıydım? Köpeklere mi atmalıydım? Beni benden daha çok seven bir asilzadenin hizmetine sunmam çok daha iyi değil mi? Psikolojik olarak bakıldığında Madonna Filippa'nın konuşması çok iyi bir rasyonalizasyon örneğidir. Ayrıca cinsel özgürlük adına mükemmel bir savunmadır. Ama Madonna Filippa'nın bu konuşmayı yapabilmesinin yegane sebebi kendisine bu konuda böyle bir özgürlüğü tanıyabilen bir çevresinin olmasıdır. 1348 yılında Boccaccio'ya bu satırları yazdıran, belki de kendisinin de böyle bir yasak aşk ilişkisi sonrasında dünyaya gelmiş olmasıdır. Kendi varoluşunu haklı gösterme çabasıdır. Bütün insanların hayalinde bunu itiraf etseler de etmeseler de benzer aşk ilişkileri vardır. Herkes rutinleşmiş bir ilişkinin içindeyken kendisini mükemmel hissettirecek, kendine olan güvenini geri getirecek, kendini tekrar güzel ya da yakışıklı hissetmesini sağlayacak, hala cinsel gücünün olduğunu fark ettirecek bir aşk ilişkisinin hayalini kurar. Ama bu hayal gerçekliğe adım attığı anda engellerle yüz yüze gelir. En büyük engel de ahlak ve vicdan ya da Freud'un diliyle konuşursak süperegodur. Ama nasıl ki ahlak alkolün içinde eriyip gidiyorsa, uyuşturucular her türlü kontrol mekanizmalarını ortadan kaldırıyorsa, aşka duyulan özlem de aynı etkiyi yapar. Sonrasında vicdan susar, iyi ve kötü ortadan kalkar. İlişkilerin yaşanma biçimindeki büyük değişimde 20. yüzyıl insanının nörotik bağımlılığından 21. yüzyıl insanının narsistik vurdum duymazlığına geçişte büyük rol oynamıştır. Günümüz insanı bir şey istiyorsa onu hemen şimdi elde etmek ister. Beklemeye, çaba sarf etmeye sabrı yoktur. Bir şey istiyorsam hemen şimdi, yoksa güle güle. İnsanların hayatlarını da uzaktan kumandayla kanal değiştirir gibi değiştirebilecekleri yanılgısı, televizyonun çok kanallı evreye geçme zamanına ne kadar da çok uyuyor. Değiştirdiğiniz kanallarda ne olduğu sizi ilgilendirmez artık ya da nasılsa kolaylıkla geri dönebilirsiniz bir tuşa basarak. Yeni kanalda daha iyi program olduğunu umarsınız. Zaten daha iyi değilse başka bir kanala geçmek yine sizin elinizdedir. Tek kanalın olduğu TRT zamanlarını anımsayın. Eğer yaşınız 40'ın üzerindeyse. Ya var olan programa razı olurduk ve her şeye rağmen keyif almaya çalışırdık ya da bambaşka bir şeyle meşgul olurduk. İlişkilerimizde de benzer şekilde davranır olduk. Eğer aşık olduğumuz, belli bir süre önce hayatımızın kadını, erkeği olduğunu düşündüğümüz kişiye olan aşkımız, ilgimiz, cinsel tutkumuz azalmışsa, o ilişkide sıkılmaya başlamışsak hemen diğerine geçiyoruz. Diğerinin bir öncekinden farklı olacağı umudu ve beklentisiyle. İşte hayatımın aşkı buymuş. Ben bir önceki ilişkimde ne kadar çok zaman kaybetmişim meğer, diyerek. Sosyologlar korkunç bir tanım getirmişlerdir bu duruma. Korkunç ama gerçeğe uygun. Seri tek eşlilik. 21. yüzyıl ilişkilerinin en doğru fotoğrafı. Hala tek eşli yaşayanlar için elbet. Ama bu 20. yüzyıl başlarındaki insanın nörotik bağımlılığının daha doğru olduğu anlamına da gelmemeli. Yalnızca daha farklıdır artık yaşanan. Feminist bir bakışla da diyebiliriz ki, yaşanan değişim, yüzyıllarca erkeğe hizmet eden evlilik kurumunun kadınların başkaldırısıyla yavaş yavaş anlam ve önemini yitirmeye başlamasıdır. Çünkü eskiden yalnızca erkeğe ait olan sadakatsizlik hakkını kadın da kullanmaya başlamıştır. O da en az erkek kadar daha az sadıktır artık. Ama ne yazık ki ne psikoloji ne de sosyoloji bu neredeyse lağvedilen kurumun yerine ne koyacağını bulamamıştır henüz. İnsan ruhuna da güvenlik duygusuyla macera isteği arasında bir sarkaç gibi gidip gelmek kalmaktadır. Evlilik kurumunun birlikteliklerin temelini akıl değil de aşk ve haz üzerine dayandırmaya başlamasından beri evli çifti ayıran ölüm değil de eşlerden biri olmaya başlamıştır. Aşk ve haz üzerine kurulan başka bir ilişkiye başlamak üzere. Yeni bir yanılgıya. İnsan psikolojisi değil, sosyolojik bakış açısı değişmiştir. Çünkü terk edilen bugün de acı çeker. Aldatılanın kendine duyduğu saygı, güven azalır, kabuslar görür, karşısındakinden nefret eder, intikam almak ister. Değişen, toplumsal baskının ortadan kalkması ve ayrılıkların normalleşmesi sonucunda insanın beklentilerinin yerine gelmemesinin nedenini kolayca karşı tarafta aramaya başlamış olmasıdır. Beklentilerinin gerçekliğini sorgulamak yerine aynı gerçek dışı beklentilerinin yerine gelmeyeceği, parantez içinde ama bunu maalesef bilmediği, yeni bir ilişkiye yelken açmak. Yeninin çekiciliği, bilinmezin verdiği heyecan duygusu, el altında olanın bilinirliliğinin sıkıcılığına her halükarda galip gelir zaten. Kişiyi bu gerçeklik çağında gerçeklerden bu kadar uzaklaştıran narsistik yanılsaması mıdır? Evlilikten, birlikteliklerden beklentilerimiz de 5 yıldızlı tatil köylerinden isteklerimiz gibi değil midir? Her şey dahil ve mümkünse en uygun fiyata. Olmazsa akşam yemeğini başka yerde de yiyebiliriz. Birlikte olduğumuz kişiden de tek bir şey isteriz. Her şeyi. Çok iyi bir sevgili, sabırla dinleyen bir dost, iyi bir anne baba olmasını, bize güvende olduğumuz duygusunu yaşatmasını, haz vermesini, bizi heyecanlandırmasını. Her şeyi bir insanda bulmak, aşkın bu olduğunu sanmak yanılgısı. Gerçekle karşılaştığımızda Roland Barthes'ın söylediği gibi sevgilinin burnunun ucundaki sivilceyi gördüğümüzde kendi yanılgımızla yüzleşmek ve onu kabullenmek yerine karşımızdakini suçlayıp bir başkasını aramaya çıkarız. Böylece hayat hiçbir şey değişmeden devam eder gider. Yaşadığımız ilişkide gelişebilmek, sende olabilmek şansını bir kere daha yitirerek yeni bir tende kaybolmaya doğru. Çocuklar anne babalarını hep yanlarında isterler oysa. Danışanlarımdan birine 7 yaşındaki kızı boşandıktan birkaç yıl sonra bile anne babasıyla birlikte tatile çıkmak istediğini söylemişti. Anne babasıyla ayrı ayrı tatile gitmek istemediğini, anne babasının her ikisini de istediğini, diğer çocuklar gibi olmak istediğini, tersinin bir haksızlık olduğunu. Bir babanın çocukları için yapabileceği en iyi şey annelerini sevmektir. Sadakatsizliğin kaçınılmazlığı. Sadakatsizlik üzerine yazılan bilimsel ya da popüler kitapların, makalelerin büyük çoğunluğu sadakatsizliğin yarattığı travmaya odaklanmaktadır. Madame Bovary'nin, Anna Karenina'nın peşinden koştukları aşk, bugün bir sadakatsizlik konsepti içine sıkıştırılmış olup, yaşananlar sevgi ve arzu olarak değil de tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın semptomları olarak görülmektedir. Evlilik dışı ilişkilerin aldatılan birçok eş üstünde az ya da çok travmatik bir etkisi vardır elbette. Ama bu tür ilişkileri değerlendirmemiz ve anlama çabamız sadakatsizliğin yarattığı travmaya odaklanırsa çok önemli bazı soruları göz ardı etme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Bunun sonucunda evlilik kurumuyla ilgili sosyal algılarımızla sadakatsizlik arasındaki diyalektiği kaçırmış olur. Bunun yanında farklı alt grup ve kültürlerde sadakatsizliğe atfedilen anlam farklılıklarını da göremeyiz. Eğer sadakatsizliği yalnızca travma çerçevesinde değerlendirmeye kalkarsak, çok insani bir ikilemi, yani bağlanma ve arzuyu aynı insanda birleştirmenin zorluğundan doğan ikilemi reddetmiş oluruz. Eğer aşk ve arzunun hangi duygusal kaynaklardan beslendiğini düşünecek olursak, bütün bu alt akıntıları anlama ve tanımamız gerektiğini fark eder ve aşk ilişkilerini belli ahlaki değerlerle yargılamaktan da kurtulmuş oluruz. Eş terapisinde hakim olan eğilime göre terapideki amaç, evlilik dışı ilişkinin etkilerinin çalışılması ve bu ilişkinin ortaya çıkarılmasından sonra birlikteliğin yeniden inşasıdır. Şeffaflık, gerçeğin mutlaka açıklanması ve eşler arasında gizli, bilinmeyen hiçbir şeyin kalmaması hakim olan düşüncelerdir. Evlilik ve eş terapileri, literatürü, uzun süreli monogram, tek eşli birliktelikleri bir ideal olarak alır ve en sağlıklı ilişki biçimi olarak kabul eder. Monogaminin daha görece bir değere sahip olduğu kültür ve alt kültürleri göz önünde bulundurmaz. Bazı yazarlar sadakatsizliğe karşı tam anlamıyla ahlakçı bir çerçeveden yaklaşırken, bazıları da evlilik dışı ilişkilerin etkileriyle ilgilenir ve travma terapisi konseptiyle ahlakçı düşünüşü birleştirirler. Travma teorilerinden bağımsız olarak sadakatsizlik üzerine yazan, düşünen birçok aile terapisti, evlilik dışı ilişkileri birliktelikte sorun olduğunun bir işareti olarak değerlendirir. Özellikle son 15 yıldaki eş terapisi literatürünü gözden geçirdiğimizde, doğrusal, ahlakçı bir bakışın yanında her iki eşin ilişkisel ve bireysel çelişkilerini de anlamaya çalışan daha dengeli ve toleranslı değerlendirmeler yapıldığını da görmekteyiz. Daha radikal olanlar, evlilik kurumunun ve monogaminin değerini sorgulamanın yanında, ideolojik bir bakış açısıyla evlilik dışı ilişkileri, sağlıklı olduğu varsayılan evlilik kurumunun çözmesi gereken bir sorun olarak değerlendirirler. Sadakat ahlaki bir değerse eğer, bu tür bir ilişki her zaman ve her koşulda yanlış ve yıkıcıdır. Evlilik dışı ilişkide her zaman bir suçlu ve bir kurban bulunur. Çünkü burada söz konusu olan bir güven zedelenmesi, eşin aldatılması ve bir sözleşmenin ihlalidir sonuç olarak. Evlilik dışı ilişki yalnızca ahlaksız değil, aynı zamanda da anormal bir davranıştır ve daima ilişkisi olanın önemli bir sorunu olduğunun göstergesidir. Bu bakış açısı insani çelişkilerin varlığına olanak tanımaz ve yaşananda aldatılan eşin sorumluluğunu kabul etmez. Saydamlığın özel hayatın en önemli kriteri olduğunu düşünen bu ahlakçı bakış açısı, aktüel ya da daha önce yaşanıp bitmiş fark etmez. Bütün her şeyin açıkça konuşulması gerektiğini savunur. Saydamlığı, evlilik dışı ilişkinin sonlandırılmasının ardından evliliğin yeniden inşasının ve sürmesinin ön koşulu olarak görür. Ayrım sonu, sayfa 133.